Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 34. ayrım. 53. Karton kutular parkelerin üzerine devrilmiş, yanlarında birkaç çim makarnası artığı ile bir akça ağaç şurubu kutusu. Ortada, üst üste dizilmiş telefon rehberleri. Alçak sehpanın üzerindeki dizüstü bilgisayar internete bağlanmış. Süt rengi ışığını Annabelle'in yüzüne yansıtıyor. Annabelle'in yanında kanepede Jack Taylor, ahizeyi kulağına dayamış, pazar öğleden sonra olması ve her şeyin ağır çekim ilerlemesi yüzünden beklemek zorunda kaldığı için sinirli. New Jersey eyaletinin taşımacılık tarihiyle uzaktan yakından ilgili müzeler hakkında hazırladıkları listede 11 adres vardı. Ayrıca bu konuya tutkun 10 kadar kişiye de rastlamışlardı. Jack Taylor, kulağını dalgınca ahizeye dayamış, bitmek tükenmek bilmez meşgul müziğinin susmasını ve istediği adama bağlanmayı bekliyordu. Annabelle, sevgiden arınmış olmakla birlikte, eğer kardeşçe demek istemezsek, arkadaşça diye tanımlayabilecek bir hareketle elini ortağının bileğine koydu. Dün akşam, şey olduğunda, yani şu video kasetini gördüğümde, herkesten önce seni aradım. Gerçekten çok üzüldüm. Burada olmak isterdim tabii. Doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten korktum. Genellikle her an ulaşılabilir olursun. Belki bir dakika kadar başına bir şey geldiğini düşündüm. Sanki demek istiyorum ki, babın neler yapabileceğini tahmin etmek imkansız. Taylor duyduklarından rahatsız oldu. Daha rahat oturmak için olduğu yerde kıpırdandı. Ben gerçekten kendime öfkeleniyorum. Üstelik Anna dün gece bir kadınla beraberdim. Bu aptalca cevabından dolayı hemen pişmanlık duydu. Ama Taylor için öylesine beklenmez bir şeydi ki. Onun gibi inatçı bir müzmin bekar, aydın keşiş. Telefona cevap vermemek için daha iyi bir neden düşünemiyorum dedi sonunda, ortağının yüzündeki sıkıntıyı görünce. Birlikte çalışmaya başladıklarından beri hemen her konuyu konuşuyorlardı, Taylor'ın aşk hayatı hariç. Bu konuda Jack her zaman çok ketumdu. Çok şeker bir kız. 3 hafta önce tanıştık. Konuyu sana nasıl açacağımı bilemiyordum. Senin için sevindim Jack. Jack Taylor cevap verme fırsatı bulamadı. Ahizeden bir ses duyuldu. Annabelle hala şaşkın ama durumdan hoşnut, evin içinde hemen her yerde açık duran dosyaları bir düzene sokmaya çalıştı. Tanışalı 3 hafta olduğuna göre daha önce de anlatabilirdi. Duvardaki 67 fotoğrafı indirip eski bir deri torbaya doldurdu. Eğer New Jersey'de bir şeyler araştırmak gerekirse, yeni karargahın bürosunda kurmak için Şerif Mordo'a güveniyordu. Bir süre her ikisi de kendi işleriyle meşgul oldular. Annabelle'in telefonu çaldığında, Taylor, müzelerde çalışan herkesin adını karalamaya çalışıyordu. Brett Kyle sözünü tutmuş, onlara yardımı unutmamıştı. Evet, burası oldukça hareketli dedi. FBI'nin adamları gerçekten de farklı. Pek hoşuma gitmese de çok iyi olduklarını itiraf etmek zorundayım. Operasyonu özel aşan Neil Keel yönetiyor. Zaten Janine Shapiro'yu sorguya çeken de o. Adam gerçek bir konuşturma dehası. Janine'in dosyasını inceledi ve onunla 2 saat boyunca durmadan konuştuktan sonra ne biliyorsa anlatmaya kadını razı etti. Janine, adamı bu sabah bu yüzden görmek istemiş. Yaşadıklarının tümünü tek tek gözden geçirmekle meşguller şimdi. Keel, kadını usul usul abisine ve baba, Kaliban tarikatına doğru yönlendiriyor. İlginç şeyler anlattı mı? İsimler falan. Hayır, pek bir şey yok diye homurdandı Kyle. Şimdilik sadece hayatını anlatıyor. Televizyondaki Küçük Ev dizisi bunun yanında çok hafif kalır. Biraz sonra yeniden başlayacaklar. Dinleyin, sizi aramamın asıl nedeni, Keel'in adamları önemli bir ayrıntı yakaladı. Cinayetler arasında bir bağ, bir modus operandi. Çevirenin notu, Latince'de çalışma yöntemi. Annabelle elini saçlarına daldırdı. Biz neyi kaçırmışız? Anlaşıldığı kadarıyla kaçırma olaylarının %60'ı havanın kötü olduğu günlerde gerçekleştirilmiş. Kar yağarken, bir fırtına sırasında ya da yağmur altında. Bundan emin misin? Hey, bu konuyu inceleyen benim. Kiel her şeyi cımbızlatıyor, itiraf etmeliyim, bu kolay bulunacak bir ayrıntı değildi. Ama onların gözünde önemli bir ayrıntı olmalı ki, bütün ağırlığı bu konuya veriyorlar. Kısacası, her kaçırılma mahallinde o gün, havanın nasıl olduğunu öğrenmek için bütün yerel meteoroloji istasyonlarını ayağa kaldırdılar. Sanki FBI bunca gizin sırrını çözmüş gibi. Ya Kiel? Nasıl biri? Bizim hakkımızda bir şey sordu mu diye meraklandı Annabel. Hayır, bana kalırsa ayak altında dolaşmadığınız için memnun. Bir şeye ihtiyaçları olduğunda adamları gidip yüzbaşı Bidwine'a görünüyor. Hepsi bu. Özel ajan Kiel de sanki Yul Brynner'ın yelekli takım elbise giymiş ikiz kardeşi. Aynı endişe verici bakış, aynı dazlak kafa. Her neyse, teşekkürler Brett. Son bir şey, fazla göze çarpmamaya bakın. Kiel, onun sahasına girdiğinizi fark ederse, sizinle uğraşacak birine benziyor. Bu soruşturmayı ta başından beri izliyormuş. Bu herif köpek balığı gibi. Burnu parlak iş kokusunu almış ve harekete geçmek için uygun anı beklemiş. Dediklerine göre soruşturmayı üstlenmek için ne gerekiyorsa yapmış. Adamlarından biri, Kiel ile belediye başkan yardımcılarından birinin çok yakın olduğunu anlattı. Durumu anlıyorsunuz değil mi? Evet, bir Geiger freski kadar açık Brett. Biz Pittsburgh'a hareket etmek üzereyiz. Eğer bir gelişme olur ya da Kiel oraya gitmeye kalkarsa bize haber verin. Telefonu kapatırken hayranlıkla iç çekmekten alamadı kendini. Bu babın çok zeki olduğu kesindi. Kurbanlarını belirliyor, sonra da alışkanlıklarını ezberleyene kadar izliyordu onları. Harekete geçmeden önce de havanın bozulmasını bekliyordu. Sürekli iki ya da üç potansiyel kurbanı olmalıydı. Kar ya da yağmur yağacağı, fırtına çıkacağı güne göre o anda en savunmasız olanına gidiyordu. İşte hiçbir zaman bir tanık bulunamamasının nedeni. Yağmur yağdığında kim etrafında ne olup bittiğine dikkat eder ki? İnsan boynundan içeri su girmesin diye kafasını yakasına gömer, görüş mesafesi azalır, kimse oyalanmaz, aksine acele eder ve kimse bir şey görmez. Evlerinde oturan tanıklara gelince, pencerelerin önünde olsalar bile, sağanağın ya da tipinin içinde fazla bir şey görmeleri beklenemez. Annabel başını salladı. Evet, babın çok zeki olduğunu kabul etmek gerekiyordu. Akıllıydı, ötesi yok. Becerikli ve sabırlıydı. Ve hava uygun olmadığı zaman da, New York bölgesinde oldukça ender rastlanan bir durum, geceleri harekete geçip ıssız köşeleri yeğliyordu. Haberler nasıl dedi Taylor. İyi, kendi kendime peşinde olduğumuz bu babın küçük bir suç dehası olduğunu söylüyordum ve dosyayı devralan FBI ajanının da kendi çapında bayağı iyi olduğunu. Nereden çıktı bu? Jack, dosyaları al, yolda anlatırım. Şerif Murdoch'tan destek isteyeceğiz. Bulutların saydam gölgesi sanki genç kadını alay etmek istercesine Manhattan silüetinin üzerine düştü. Ardından da körfezi soluklaştırıp bütün parıltıları yuttu. Kar yeniden yağmaya başladı. 54. Duvarlarda yeşil bir boyadan, belden aşağı yazılardan, derin olmayan çiziklerden, bir kapı ile bir aynadan başka bir şey yoktu. Ortada bir masa, iki sandalyeden birinin üzerinde de Janine Shapiro'nun sıska vücudu. Kolları bej renkli bluzunun yenlerinden birer kemik gibi sarkıyor, küçük parmakları masanın üzerinde asabice hareket eden ellerine, sarı bacaklarını durmadan açıp kapayan tropikal bir böcek görüntüsü veriyordu. Kahverengi gözleri kafasıyla kıyaslandığında gerçekten gereğinden büyük ve gereğinden ağır görünüyor, yıpranmış bir yüzün dar boşluğunu kaplıyordu. Özel ajan Kiel odaya girip kapıyı arkasından çarptı. Janine irkildi. Neil Kiel, duvardaki sırsız aynanın ardında bir saat geçirerek Janine'i izlemiş. Bu sırada korku kadının son direnişlerini de kırmıştı. Kiel kalemiyle bloknotunu masanın üzerine bıraktı. Janine, sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Abisinin davranışları hakkında daha özel sorular sormaya başladığında, Janine'in tereddütlerinin giderek arttığını görünce, bir önceki seansı, öğleden sonraki sorgulamayı zamanından önce kesmişti. Önünüzdeki metni yüksek sesle okur musunuz lütfen? Janine ürperip denileni yaptı. Bana sorulan sorulara cevap vermeye hazırım. ve şimdilik bir avukat istemiyorum. Yanımda avukatım olmadan sorulara cevap verme kararını kendi isteğimle verdim. Tamam, şimdi adınızın baş harflerini yazıp imzalayın. Galiba buna benzer bir şey imzalamıştım dedi kadın, belli belirsiz, titrek bir sesle. Kiel, çocuğunun söyledikleriyle duygulanmış bir anne gibi başını yana eğdi. Hiç endişelenmeyin diye yumuşak ve dostça sesiyle sakinleştirdi kadını. Sizi anlamadım mı? Şimdiye kadar bütün çektiklerinizi size hiç eksiksiz anlatan ben değil miydim? Haydi Janin, görüyorsunuz sizin yanınızdayım. Kadına doğru eğildi ve kalemini uzattı. Janin gözlerini indirip imzasını attı. Harika dedi Kiel, Janin'in karşısına oturarak. Başlayalım mı? Ceketinin cebinden küçük bir teyp çıkarıp masanın üzerine yerleştirdi. Kayıt düğmesine bastıktan sonra alete kendininkiyle karşısındakinin ismini, tarihi ve saati okudu. Şimdi artık çok şey biliyorum. Janin, annenizle babanızın ölümünü, abinizin sizinle nasıl ilgilendiğini, sizi nasıl kullandığını falan. Burada asıl kurbanın siz olduğunu, sizi bazı şeyler yapmayı onun zorladığını biliyorum. Gece olunca kiliseye bu nedenle gidiyor, temizlik için size verilen anahtardan yararlanıp, günahlarınızdan arınmak için, kurbanların kanlarını vitraylerin üzerine döküyordunuz. Bütün bunlar şimdi artık apaçık ortada. Bundan sonra yapmamız gereken gerçek suçluya ulaşmak. Sizi bu uçuruma atana erişmek. Bana Lucas'tan bahsedin biraz. Bütün bunlar nasıl başlamıştı? Janin, hayatından bahsedildiğini duyunca hıçkırıklarını güçlükle tuttu. Kendini toparlayınca doğru kelimeleri arayarak usulca anlatmaya başladı. Lucas hep kızların peşinden koşardı. Kızlardan çok hoşlanıyordu. Daha çocukken onu arkadaşlarımla tanıştırmamı isterdi ama her seferinde kötü sonuçlanınca zamanla hiç arkadaşım kalmadı. Anlıyorum. Lucas'ın arkadaşı var mıydı peki? Örneğin bu son zamanlarda görüştüğü kimse var mıydı? Arkadaşlarını eve getirir miydi? Pek ender. Aslında Lucas gençliğinden beri hep bir çeteye girmek ister. Oradaki kardeşliğin çok güzel olduğunu söylerdi. Ama yalnız biriydi. Onun için bir çeteyle uzun zaman beraber olabileceğini sanmam. Yine de görüştüğü insanlar vardı değil mi? Yakınları falan. Arkadaşlarıyla çıkmaz mıydı? Çok az. Kiel biraz sıkıntıyla boynunu ovdu. Janin'i konuşturmak için katlandığı bunca sıkıntıdan sonra, genç kadının tereddütlerinin yeniden su yüzüne çıkmaya başladığını hissediyordu. Dikkatli bir hareketle kaydı durdurdu. Ya o erkekler, onları tanıdınız mı diye sordu. Kadın, kuşkulu gözlerini Kiel'e doğru kaldırdı. Ben devam etmek isteyip istemediğimden pek emin değilim. Belki de bir avı... Ajan Kiel yumruğunu şiddetle masaya indirdi. Pekala diye haykırdı. Ben sizi anlamak ve tutanağın lehinizde olması için elimden geleni yaparken böyle mi davranacaksınız? Kendinize zarar veriyorsunuz. Ayaklandı. Masanın ötesinden kadının tepesine dikildi. Janin iyi düşünün. Şimdilik Larkmont'ta ölü bulunan kızın otopsi raporunda onu sizin boğduğunuz yazılı. Eğer avukatınız gerçek bir yıldızsa, abiniz yüzünden hafifletici sebepler olduğunu kabul ettirecek. Siz de ölüm cezasından kurtulup, hayatınızın geri kalanını demir parmaklıklar arkasında geçireceksiniz. Ama eğer avukatınız sıradan biri ise, işte o zaman, üstelik inanın bana, kendinize iyi bir avukat tutacak paranız yok, baronun atadıklarını iyi bilirim ben. Kadının çenesini tutup kendine bakmaya zorladı. Janin, şimdi her şeyi anlamama yardım etmezseniz işiniz bitik demektir. Her şey şimdi belli olacak. Dosyanızı ben hazırlayacağım Janin. Onun için sizi kurtarmama yardım edin. Bir dakika kadar öyle durdu. Arkasındaki neon ampul dev gibi gölgesini kadının naif silüetinin üzerine düşürdü. Lucas'ın neredeyse hiç dostu yoktu dedi kadın sonunda. Sadece onun deyimiyle kendi grubundaki çocuklar. Ajan Kiel, teybi yeniden çalıştırdı. Onları tanıyor musunuz? Bir iki kafasını salladı. Hayır ama Lucas üçü birlikteyken istediklerini yapabileceklerini, benzersiz bir üçlü olduklarını söylerdi sık sık. Evet, tamam, hep tekrarladığı buydu. Benzersiz üçlü. Gruba bu adı vermekten hoşlanırdı. Kiel'in keyfine diyecek yoktu. Sonunda kaç kişi olduklarını öğrenmişti. Demek üç kişilerdi diye tekrarladı. İçlerinden herhangi birini gördünüz mü? Hayır ama birinin siyah olduğunu biliyorum. Lucas onunla hapishanede tanışmış. Ondan sanki çırağıymış gibi bahsediyordu. Spencer Lynch, yeni bir şey değil. Keel, sükunetini korumaya çalışarak dişlerini sıktı. Bildiklerini doğrulatmaya değil, gerçek ipuçlarına ihtiyacı vardı. Bir de üçüncüsü vardı, Bob. Bob mı diye ısrar etti Keel. Keel, polislerin Spencer'ın evinde buldukları kartpostalın yazarı hakkında Janine'den yeni bilgiler alacağını ummaya başladı. Şimdiye kadar tarikatı yöneten olarak Bob görünüyordu. Evet, ondan Bob diye bahsediyordu hepsi bu. Lucas ondan üstün biri olarak söz ederdi. Caliban'ın bilgilerine de sahip olan oydu, yani Bob. Peki bu Caliban aslında nedir? Janine oturduğu yerde sıçradı. Yeni güç, bir tanrı mı? Hayır, tanrıdan da öte. Lucas'a göre Caliban mutlak güç, iktidar demekti. İnsanüstü olmanın yolu. Lucas durmadan Bob'un bir cümlesini tekrarlardı. Caliban, efendilerin sesidir. Janine, şimdi size nazik bir soru soracağım. Onun için dikkatinizi toplamanızı istiyorum. Bob'un abinizi neden öldürdüğünü biliyor musunuz? Neden tartıştıklarını? Janine, tükrüğünü güçlükle yuttu. Hayır, bilmiyorum. Zaten pek ender görüşürlerdi, dedi, titrek bir sesle. Lucas beni bütün bu işlerin dışında tutardı. Söyledim size. Ne Bob'u ne de o siyahı gördüm. Bob'un abiniz öfkelenmesine neden olacak bir şey aklınıza geliyor mu? Lucas size bir şey anlatmadı mı? Hayır, hiç. Bir saniyelik tereddütten sonra işaret parmağını çekinerek kaldırdı. Ama çok kısa süre önce görüştüler. Geçen pazar günü. Galiba o siyahla ilgili bir konuda. Canlarını sıkan bir şey olmuş. Spencer Lynch'in tutuklanması. Keel kadını devam etmesi için yüreklendirdi. Hatta Lucas'ı evden aradığını hatırlıyorum. Buna Lucas bile şaştı. Çünkü ev telefonlarından konuşmazlardı pek. Sanırım Bob, umumi telefon kulübesinden aradığını söyleyerek yatıştırdı onu. Birkaç dakika konuşup randevuleştiler. Nerede? Bilmiyorum. Lucas'ın adresi not defterine yazdığını hatırlıyorum sadece. Çünkü defterini gidip odasından ben getirdim. Keel, sevinçle bağırmak için kendini zor tuttu. Janine, bana abinizin ve arkadaşlarının tam olarak ne yaptıklarını anlatabilir misiniz? Janine Shapiro'nun kollarındaki tüyler diken diken olmaya başladı. Dudakları titredi. Fazla bir şey bilmiyordu, sadece bölük pörçük kırıntılar. Konuşmasını bitirdiğinde özel ajan Keel'in yüzü bir hayaletinki kadar soluktu. Odadan çıkıp ajanlarından birine yaklaşmasını işaret etti. Hoş, irtibattan sorumlu dedektif nerede? Buradayım, dedi Brett Cahill yaklaşarak. Keel dazlak kafasını bir kağıt mendille sildi. Cahill, bana bir iyilik yapın ve Lucas Shapiro'nun bütün eşyalarının konduğu depoya giderek not defterini buluverin. Kız kardeşinin dediğine bakılırsa deri kaplı küçük bir deftermiş. O defterde Lucas ile şu esrarengiz babın geçen pazar günü, yani 20 Ocak'ta buluştukları yerin adresi olacak. Peki efendim, eğer not defterini depodan çıkarmak için bölge savcısından izin almanız gerekirse hemen beni arayın. İzni bir saatte çıkarırız. Anladım, hemen gidiyorum. Ajan Walsh, Brett Gail'in asansöre binmesini bekledikten sonra parmağıyla odanın kapısını gösterdi. Ya kadın? O ne olacak? Keel dilini dudaklarının üzerinden geçirdi. Kadınla ilgili olarak savcının önüne eksiksiz bir dosya koymak için uğraşıyorum. Bundan böyle güneşi sadece parmaklıkların arasından görebilmesini istiyorum. Neil Keel yüzünü buruşturdu. Sanki göğsünün üzerinde korkunç bir ağırlık varmış gibi güçlükle nefes alıyordu. Ayrımın sonu. Sayfa 320. Devamı 35. ayrımda.